Ayrım 17, sayfa 157, ikinci kitap, Zafer ve Zafer'in Perçinlenmesi. 5. İktidara Doğru, 1925-1931. 1925 ile 1929 buhranı arasında geçen yıllar, Hitler ve Nazi hareketi için verimsiz yıllar oldu. Ama bu yıllar, Hitler'in umudunu ya da kendine güvenini hiçbir zaman kaybetmeyen bir adam olduğunu gösterdi. Sık sık bir isteri krizi halini alan sinirliliğine rağmen o sıralarda Almanya'da sağlanan maddi refahın ve gevşeklik havasının amaçlarına elverişli olmadığını anlayacak ve durumun değişmesini bekleyecek kadar zekiydi. İyi zamanların uzun sürmeyeceğine emindi. Almanya'nın iyi zamanları diyordu, kendi gücüne değil, başkalarının ve her şeyden önce Amerika'nın gücüne dayanıyordu. Amerika, Almanya'yı kalkındırmak için kesenin ağzını açmıştı. Almanya'nın 1924 ile 1930 yılları arasında dışarıdan aldığı borç 7 milyarı bulmuştu. Bu paranın büyük bir kısmı Almanya'nın parayı nasıl ödeyeceğine pek bakmayan Amerikan kapitalistlerinden geliyordu. Almanların da bunu pek düşündükleri yoktu. Cumhuriyet, tamirat borçlarını ödemek ve bütün dünyaya örnek olan geniş sosyal hizmetleri artırmak için kredi alıyordu. Devletler, şehirler, belediyeler yalnız yıkılan binaların tamiri için değil, aynı zamanda havaalanları, tiyatrolar, stadyumlar ve modern yüzme havuzları yapmak için de borç alıyorlardı. Enflasyon sırasında borçlarından kurtulan sanayi, cihazlarını yenilemek ve üretici faaliyetlerini rasyonalize etmek için milyarlarca borç aldı. 1923 yılında 1913 yılının %55'ine düşen sanayi üretimi 1927'de %22'sine çıktı. İşsizler sayısı savaştan beri ilk defa olarak 1928'de 1 milyonun altına, 600 bine düştü. Aynı yıl perakende satışlar 1925 yılının %20 üstündeydi. Ertesi yıl gerçek ücretler 4 yıl öncesine kıyasla %10 artmıştı. Hitler'in kuvvet alacağı orta sınıfların aşağı katları, milyonlarca esnaf ve az gelirli halk bu genel refahtan paylarına düşeni alıyorlardı. Ben Almanya'yı o yıllarda tanımaya başladım. O sıralarda Paris'te ve ara sıra da Londra'da kalıyordum. Amerika'da Başkan Calvin Coolidge, devrinin züppeliğinden, boşluğundan kaçan genç bir Amerikalı için bu iki başkent elbette ki çok ilginçtir. Ama bu başkentler Berlin ve Münih'in yanında sönük kalıyordu. Almanya'da korkunç bir çalışma vardı. Hayat burada daha serbest, daha modern, daha hareketliydi. Hiçbir yerde bu kadar canlı sanat ya da aydın hayatı yoktu. Çağdaş edebiyatta, resimde, mimaride, musikide ve tiyatroda yeni akımlar ve büyük kabiliyetler vardı. Her yerde gençlik el üstünde tutulmaktaydı. İnsan bütün bir gece gençlerle kaldırım üstü kahvelerinde, barlarda, yazlık kamplarda, ren üzerinde işleyen vapurlarda, sigara dumanıyla dolu ressam atölyelerinde oturup sabahlara kadar tartışabiliyordu. Sağlam, başıboş, açık havayı, tam bir özgürlük içinde hızlı yaşamayı seven bir gençlik vardı. Eski, ezici Prusya ruhu ölmüş ve gömülmüş gibiydi. Rastladığımız Almanların çoğu politikacılar, yazarlar, sanatçılar, profesörler, öğrenciler, iş adamları, iş liderleri görülmemiş derecede demokrat, liberal, hatta barışçı insanlardı. Hitler ya da Naziler alay konusuydu. Hele ünlü Birahane darbesini alaya almayan hemen hemen yok gibiydi. Nazi Partisi 20 Mayıs 1928 seçimlerinde 31 milyon oydan ancak 810 binini alabildi. Reichstag'da 491 milletvekilliğinden ancak bir düzinesini kapabildi. Tutucu milliyetçiler de çok kaybetmişlerdi. 1924'te 6 milyon oy aldıkları halde bu sayı 4 milyona düşmüş, Reichstag'daki milletvekili sayısı 103'ten 73'e inmişti. Buna karşılık Sosyal Demokratlar 1928'de 1 milyon 250 bin oy fazla kazandılar. Aldıkları bütün oy sayısı 9 milyonun üstüne çıktı. Reichstag'da 153 sandalye elde ettiler. Almanya'nın en kuvvetli partisi oldular. Savaşın bitiminden 10 yıl sonra Alman Cumhuriyeti nihayet yerine oturmuş gibiydi. Nasyonal Sosyalist Parti'nin o yıl dönümünde 1923'te üye sayısı 108 bindi. Sayıca azdı ama yavaş yavaş büyüyordu. 1924'ün sonunda Hitler hapisten çıktıktan 15 gün sonra Bavyera Başbakanı ve Bavyera Katolik Halk Partisi lideri Dr. Heinrich Held'i görmeye gitti. Hitler rahat duracağına söz verdiği için kefaletle tahliye edilmişti. Held, Nazi Partisi ile gazetesi üzerine konulan yasağı kaldırdı. Adalet Bakanı Gürtner'e yabanın hayvanını adam ettik dedi. Zincirini biraz gevşetebiliriz. Bavyera Başbakanı bu yanılgıya düşen Alman politikacılarından ne birincisi ne de sonuncusuydu. Völkischer Beobachter 26 Şubat 1925'te yeniden çıkmaya başladı. Hitler uzun bir başyazı yazmıştı. Başlığı yeni başlangıçtı. Ertesi gün yeniden dirilen Nazi Partisi'nin Bürger Braukeller'de yaptığı iki büyük toplantıda konuştu. Hitler ve arkadaşları sonu kötü biten yürüyüşlerine 1,5 yıl önce 9 Ekim sabahı burada başlamışlardı. Eckart ile Schäuble Richter ölmüşlerdi. Göring sürgündeydi. Ludendorff ile Röhm'ün liderle araları açılmıştı. Steyer ve Esser ile kavga eden Rosenberg küsmüş, bir kenara çekilmişti. Hitler mahkemedeyken ve Nazi Partisi de kapatıldığı sırada Nasyonal Sosyalist Alman Hürriyet Hareketi'ni Ludendorff ile birlikte yürüten Gregor Strasser de küskündü. Hitler, Anton Drexler'den toplantıya başkanlık etmesini istediği zaman partinin kurucusu İhtiyar Demirci ona cehennemin dibine gitmesini söyledi. Durum böyle olduğu halde birahanede Hitler'i bir daha dinlemek için 4000 kişi kadar toplanmıştı. Hitler dinleyicilerinin umutlarını boşa çıkarmadı. Eskisi kadar güzel konuşuyordu. 2 saatlik konuşması sonunda kalabalık Hitler'i bağıra bağıra alkışladı. Partiden ayrılan birçok kimselerin ve bir sürü kötü ihtimalleri bulunmasına rağmen Hitler kendisini yine partinin diktatör lideri sayıyordu. Harekete yalnız ben yol gösteririm ve ben tek başıma sorumluluğu taşıdığım süre kimse benim için bir şart ileri süremez demiş, şunu da sözlerine eklemişti. Harekette olup biten her şeyin sorumluluğunu bir daha kendi üzerime alıyorum. Hitler bu toplantıya bundan böyle izlemeye karar verdiği 2 amaçla gitmişti. Bütün kuvveti kendi elinde toplamak ve Nazi Partisi'ni yalnızca kanuni yollarla iktidara geçecek siyasi bir örgüt olarak yeniden kurmak. Ya yeni taktiklerini yakın adamlarından biri olan Karl Ludeke'ye daha hapishanedeyken açıklamıştı. Faal işleri üzerime aldığım zaman yeni bir politika izlemek zorunlu olacaktır. Silahlı darbe ile iktidara geçmeye çalışacağımıza kendimizi tutup Reichstag'da Katolik ve Marksistlerin karşısına çıkmalıyız. Onları oy bakımından geçmek, öldürmekten daha uzun zaman alacak. Ama sonuç kendi anayasalarıyla garantilenmiş olacak. Her kanuni hareket yavaş gider. Er geç çoğunluğu ve sonra da Almanya'yı ele geçireceğiz. Landsberg'den çıktığı zaman Bavyera Başbakanı'na Nazi Partisi'nin bundan böyle anayasa çerçevesi içinde çalışacağını temin etmişti. Ama 27 Şubat'ta Bürger Braukeller'de yeniden kürsüye çıktığı zaman kalabalığın etkisi altında kalarak heyecanlandı. Kendini tutamadı. Devlete karşı savurmak istediği tehditleri pek saklayamadı. Cumhuriyet rejimi de, Marksistler de, Yahudiler de hepsi düşmandılar. Konuşması sırasında bir ara şöyle bağırdı. Bizim yaptığımız bu savaşta yalnızca 2 ihtimal var. Ya düşman bizim cesetlerimize basıp geçecek ya da biz onlarınkine. Hapisten sonra halk önüne çıkan Bu yabanın hayvanı pek adam olmuşa benzemiyordu. Uslanacağına söz verdiği halde devleti yine zorbaca tehdit ediyordu. Bavyera hükümeti halk önünde konuşmasını yine yasakladı. Bu yasak 2 yıl sürdü. Öteki devletler de Bavyera'nın kararına uydular. Konuşması sayesinde bu kadar ileri gitmiş bir adam için bu büyük bir darbeydi. Susturulmuş bir Hitler, yenilmiş bir Hitler'di. Ringde bileklerine kelepçe vurulmuş bir boksör kadar çaresizdi. Ya da birçok kimse öyle sanıyordu. Ama bunda da yanıldılar. Hitler'in çenesi düşük bir adam olduğu kadar yaman bir örgütçü olduğunu unuttular. Halk önünde konuşması yasak edilince kızgınlığını frenledi. Büyük bir hızla Alman Nasyonal Sosyalist Partisi'ni yeniden kurmaya başladı. Ve partiyi Almanya'nın o zamana kadar görmediği bir örgüt haline getirmeye çalıştı. Parti bir ordu gibi olacaktı. Devlet içinde devlet gibi. İlk iş aidat verecek üyeler toplamaktı. 1925'in sonuna doğru üyelerin sayısı yalnızca 27 bin idi. Bu sayı yavaş yükseliyordu ama her yıl biraz ilerleme vardı. 1926'da 49 bin, 27'de 72 bin, 1928'de 108 bin, 1929'da 178 bin olmuştu. En önemli iş Alman hükümetinin ve aslında Alman toplumunun örgütüne uyan dolaşık bir parti yapısı kurmaktı. Almanya bölgelere ya da gauelere bölündü. Bunlar kabaca 34 Reichstag seçim bölgesini karşılıyordu. Başlarında Hitler tarafından tayin edilmiş birer Gauleiter, Roma İmparatorluğu'nda tayin edilen valilere verilen ad vardı. Ayrıca 7 Gaue daha vardı. Bunlar Avusturya, Danzig, Saar, Sudetland ve Çekoslovakya içindi. Her Gaue, Kreislere, çevrelere bölünmüştü. Her Kreis'in başında bir Kreisleiter vardı. Bundan sonra gelen parti birliği Ortsgruppe, mahalli grup idi. Bunlar şehirlerde daha küçük birliklere, sokak ve ada hücrelerine bölünüyorlardı. Nazi Partisi'nin siyasi örgütü 2 kısma bölünmüştü. PO1 ve PO2. PO1'in görevi hükümette saldırmak ve onu yıkmaktı. PO2'nin görevi ise devlet içinde devlet olmaktı. İkinci grubun içinde tarım, adalet, milli ekonomi, içişleri, çalışma daireleri vardı. İlerisi düşünülerek ırk, kültür ve mühendislik daireleri de kurulmuştu. PO1'de dışişleri, sendikalar ve Alman basın bürosu daireleri vardı. Propaganda bölümü başlı başına ayrı bir daireydi. Partide bulunan eski sokak kavgacıları, bar fedaileri ve kabadayılar Nazi Partisi'ne kadın ve çocuk alınmasını istemediler. Ama Hitler az sonra onlar için de örgütler kurdu. Hitler gençliği 15 ile 18 yaşlar arasındaki delikanlılardan oluşmuştu. Bunların da kendilerine göre kültür daireleri, okulları, basını, propagandası, savunma süperleri ve bunun gibi örgütleri vardı. 10 ile 15 yaş arasındakiler Deutsches Jungvolk'a alınıyorlardı. Genç kızlar için Bund Deutscher Mädel, kadınlar için NS Frauenschaften vardı. Öğrenciler, öğretmenler, memurlar, doktorlar, avukatlar, yargıçlar için ayrı ayrı örgütler kurulmuştu. Ayrıca aydınları ve sanatçıları çekmek için de Nazi Kulturbund örgütlenmişti. Bir hayli zorluk çekildikten sonra SA da yeniden örgütlendi ve birkaç bin kişilik bir ordu haline getirildi. Bunların görevi Nazi toplantılarını korumak, başkalarının toplantılarını bozmak ve genellikle Hitler'e karşı gelenleri korkutmaktı. Liderlerinden bazıları Hitler'in iktidara geçmesinden sonra SA'nın daimi ordu yerine geçeceğini de umuyordu. Ama hazırlanmak üzere General Franz Ritter von Epp'in başkanlığında bir büro kurulmuştu. Buna Wehrpolitische Amt deniyordu. 5 bölmeden oluşan bu teşkilat, iç ve dış savunma politikası, savunma kuvvetleri, halk savunma potansiyeli gibi konularla meşgul oluyordu. Bütün bunlara rağmen kahverengi gömlekli S.A.'lar hiçbir zaman başıbozuk bir kabadayı alayı olmaktan ileri gidemediler. Liderlerden çoğu, başta Röhm olmak üzere, tanınmış homoseksüel sapıklardı. Münih S.A.'larının şefi Teğmen Edmund Heines yalnız bir homoseksüel değil, aynı zamanda sabıkalı bir katildi de. Bu ikisi ve daha bir sürü başkaları kendilerine göre bir takım anormal seksüel kıskançlıklar yüzünden birbirlerini yiyorlar, aralarında kavga ediyorlardı. Hitler elinde daha güvenilir bir kuvvet bulundurmak amacıyla SS'leri Schutzstaffe'yi kurdu. Bunlara İtalyan faşistlerinkine benzeyen kara üniformalar giydirdi. Şahsen kendisine bağlı kalacaklarına yemin ettirdi. Başlangıçta SS'ler Führer'i korumakla görevli küçük bir kuvvetti. Başlarında önceleri Berchtold adında bir gazeteci vardı. Ama Berchtold, Völkischer Beobachter'in rahat bürosunda oturup oradan hırsız polis oyunu oynamayı daha çok sevdiği için yerine kötü bir ünü olan eski polis hafiyelerinden Erhard Haydn getirildi. Fakat Hitler SS lideri olarak aradığı tam adamı ancak 1929'da buldu. Bu adam Münih'in yakınlarında Waldtrudering köyünde tavuk yetiştiren, herkesin bir küçük kasaba öğretmeni sanabileceği kadar, nitekim kitabın yazarı kendisini ilk gördüğü zaman öyle sanmıştı, yumuşak davranışlı Heinrich Himmler adında biriydi. Himmler başlarına geçtiği sırada SS'ler 200 kişilik kadar bir kuvvetti. Himmler işi yoluna koyduğu zaman SS Almanya'ya artık hakimdi. Sonradan bütün işgal edilmiş Avrupa ülkelerinde herkesin uykusunu kaçıran bir isim oldu. Bu karmakarışık parti örgütü piramidinin en tepesinde Adolf Hitler bulunuyordu. Uzun bir adı vardı onun. Partei und Oberster SA Führer Vorsitzender der NSDV. Bu ad şöyle çevrilebilir: partinin ve SA'nın yüksek lideri, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Örgütü'nün başkanı. Doğrudan doğruya kendi bürosuna bağlı bir Reich Müdürlüğü, Reichsleitung vardı. Burada partinin yüksek yöneticileri, Reich Hazine Müdürü, Reich Ticaret Müdürü gibi yararlı memurlar bulunuyordu. Cumhuriyetin son yıllarında Münih'te partinin genel merkezi olan kahverengi evi ziyaret eden bir insan burada gerçekten devlet içinde bir devlet bulunduğunu sanırdı. Hitler de zaten bu izlenimi yaratmayı istiyordu. Çünkü bu durum Hitler'in yıkmak istediği Alman devletine karşı içeride ve dışarıda güveni sarsıyordu. Ama Hitler'in asıl istediği bir izlenim yaratmaktan daha önemli bir şeydi. İktidara geldiğinin 3. yılında 9 Kasım 1936 tarihinde Bürger Brau'da partinin yıl dönümü dolayısıyla eski savaşçılara verdiği bir söylevde, o zamanlar bu kadar sağlam ve geniş bir örgüt kurmakla hangi amacı güttüğünü açıkladı. Darbeden sonra partideki ıslahat günlerini hatırlayarak şunları söyledi: eski devleti yıkmanın yeterli olmadığını, yeni devletin önceden kurulmuş olması ve elde hazır bir halde bulunması gerektiğini anladık. 1933'te devletin bir şiddet hareketiyle devrilmesi artık söz konusu değildi. Bu arada yeni devlet kurulmuştu. Bundan sonra yapılacak iş eski devletin son kalıntılarını yok etmekti ki bu iş sadece birkaç saatimizi aldı. Bir örgüt ne kadar mükemmel ve verimli olursa olsun eninde sonunda hata yapan insanlardan oluşur. Hitler o yıllarda partisine Almanya'nın kaderini eline alacak bir biçim verirken, yalnız birbirleriyle değil, kendisiyle de durmadan kavga eden başlıca yardımcılarıyla başı dertteydi. Yaratılış bakımından titiz bir adam olan Hitler, insanın bu yanına garip bir şekilde tahammül gösteriyordu. Bir insanın ahlaki davranışına hiç aldırmıyordu. Almanya'da bu kadar kötü adamı bir araya getiren başka hiçbir parti yoktu. Yukarıda gördüğümüz gibi bir sürü pezevenk, katil, homoseksüel, alkolik ve şantajcı bir sığınağa girer gibi partiye girmişlerdi. Hitler işine yaradıkları sürece ahlaki durumlarına boş veriyordu. Hapisten çıktığı sırada hepsini birbirinin gırtlağına sarılmış halde bulmuştu. Öte yandan Rosenberg ile Ludendorff gibi ciddi ve saygıdeğer liderler sabıkalıların, özellikle sapıkların hareketten atılmalarını istiyorlardı. Hitler bunu içtenlikle reddetti. Völkischer Beobachter'in 26 Şubat 1925 günlü sayısında çıkan Yeni Başlangıç başlıklı yazısında şöyle diyordu. Bir siyasi liderin elinde bulunan insan malzemesini ıslah etme ya da birbirine kaynaştırma görevi olduğunu sanmıyorum. Ancak 1926'da Nazi şeflerinin birbirlerini ileri geri suçlamaları öyle bir duruma geldi ki Hitler bunları yatıştırmak ve arkadaşlarının kirli çamaşırlarını ortaya dökmemek için bir parti mahkemesi kurmak zorunda kaldı. Bu mahkeme kısaca Uşla, Untersuchung und Schlichtungsausschluss, yani inceleme ve çözme komitesi denildi. Komitenin ilk başkanı eski generallerden Heinemann'dı. Ama Heinemann mahkemenin gerçek amacını anlayamadı. Çünkü mahkemenin gerçek amacı bilinen suçlarla suçlandırılanlar üzerine bir yargı çıkarmak değil, onları sindirmek, kısacası parti disiplinini ya da liderin otoritesini bozmayacak duruma sokmaktı. Bundan dolayı görevinden alındı. Yerine tanınmış eski bir subay getirildi. Adı Albay Walter Buch olan bu subayın iki yardımcısı vardı. Birincisi Hitler'in muhafızı, eski kasap Ulrich Graf, ötekisi de genç Nazi avukatı Hans Frank. Polonya'nın işgalinde Polonya genel valisi olan Hans Frank'ın nasıl kana susamış bir insan olduğu ileride anlatılacaktır. Kendisi sonra bu yüzden Nürnberg'de dar ağacını boylamıştır. Bu nefis hukuk üçlüsü görevini Führer'in tüm isteklerine tam uygun şekilde yerine getirdiler. Bir parti lideri çok kötü bir işten ötürü mü suçlandırılıyordu? Buch'un sorusu hiç değişmezdi. Peki ne olmuş? Öğrenmek istediği şey sanığın parti disiplinini bozup bozmadığı ya da Führer'e karşı gelip gelmediğiydi. Parti mahkemesi binlerce olayda çok verimli sonuçlar aldığı halde hırslı ve birbirinin boğazına sarılmaya hazır insanlarla dolu olan büyük Nazi ateşini söndüremedi. Hitler yalnız görünüşü değil, kendi canını da kurtarmak için sık sık müdahale etmek zorunda kaldı. Hitler'in Landsberg'de hapiste bulunduğu sırada Gregor Strasser adında genç bir adam Nazi hareketinde birdenbire sivrilivermişti. Mesleği eczacılık olan bu Bavyera yerlisi Hitler'den 3 yaş daha gençti. O da onun gibi birinci dereceden demir haç nişanı almıştı. Savaşta erlikten teğmenliğe yükselmişti. 1920'de Nazi oldu ve az sonra aşağı Bavyera'da bölge liderliğine yükseldi. İri yarı, tıknaz, canlı, enerji dolu bir gençti. Hitler gibi söz söyleme yeteneğinden değil, kişiliğinin üstünlüğünden ötürü İyi bir halk konuşmacısı olmuştu. Bundan başka doğuştan örgütçüydü. Gerek ruh ve gerek düşünce bakımından özgürlüğüne çok bağlı olduğu için Hitler'e boyun eğmiyor ya da Avusturyalı'nın Nazi hareketinde mutlak diktatör olma niyetini pek ciddiye almıyordu. Gerek bu davranışı ve gerekse nasyonel sosyalizm hareketinin sosyalizmine içtenlikle inanmış olması sonradan onun başını yedi. Hapiste yatan Hitler'e karşı muhalefet yapılırken Strasser de Ludendorff ile Rosenberg'e katılarak 1924 ilkbaharında mahalli ve milli seçimlerde bir Nazi Völkisch hareketi örgütlemeye çalıştı. Bu hareket Bavyera'da ikinci büyük parti olacak kadar oy kazandı. Bütün Almanya'da ise yukarıda gördüğümüz gibi Nasyonal Sosyalist Alman Hürriyeti Hareketi adı altında 2 milyon oy topladı ve Reichstag'da 32 sandalye aldı. Milletvekillerinden biri de Strasser'di. Genç adamın faaliyeti Hitler'in gözünden kaçmıyor, başarılarına sıkılıyordu. Strasser ise kendi bakımından Hitler'e tanrı gibi tapacak adamlardan değildi. Onun için 27 Şubat 1927'de Münih'teki Büyük Kongre'ye bile katılmadı. Hitler hareketin gerçekten milli olabilmesi için kuzeyde, Prusya'da ve her şeyden önce düşman kalesi olan Berlin'de yerleşmesi gerektiğini anladı. 1924 seçiminde Strasser kuzeyde parti propagandasına girişti ve orada Albrecht von Grafe ile Kont Ernst zu Reventlow'un yönettiği Şöven milliyetçi gruplarla tanıştı. Böylece kişisel bir takım ilişkiler kurdu. Bu bölgede birçok kimseyi arkasından sürükleyerek bölgenin tek Nazi lideri oldu. Hitler 27 Şubat Kongresi'nden 2 hafta sonra kızgınlığını yenerek Strasser'den merkeze gelmesini istedi. Kuzeydeki Nazi partisini örgütlemesini teklif etti. Strasser kabul etti. Bu onun için bir fırsattı. Kıskanç, küstah liderin burnunu sokamayacağı bir işte kendi bildiği gibi çalışacaktı. Bir iki hafta içinde başkentte Berliner Arbeiter Zeitung adında bir gazete yayımlanmaya başladı. Gazetenin başyazarı Strasser'in kardeşi Otto Strasser'di. Bu gazeteden başka 15 günde bir NS Briefe adlı bir bülten çıkarmaya başladı. Bu bültende partililere parti politikası anlatılıyordu. Ayrıca bütün Rusya, Saksonya, Hannover ve sanayi bölgesi Rhineland'da siyasi örgütün temellerini attı. Gerçekten de çok hareketli olan Strasser durmadan bütün kuzeyi dolaştı. Toplantılarda konuştu, bölge şefleri tayin etti. Parti örgütleri kurdu. Reichstag üyesi olduğu için Hitler'e nazaran iki bakımdan üstünlüğü vardı. Trenlerde bedava seyahat ediyor, seyahatleri ne kendisi ne de parti için bir yük olmuyordu. Dokunulmazlığı da vardı. Hiçbir makam onu halk önünde konuşmaktan alıkoyamıyordu. Kimse onu herhangi bir kimseye iftira etmekten ya da başka bir şeyden ötürü yargılayamıyordu. Haydn'ın alaylı bir şekilde yazdığı gibi serbestçe seyahat ve serbestçe iftira. Strasser yarışın başlangıcında bu bakımdan Führer'den birkaç adım ilerideydi. Gregor Strasser, Paul Josef Goebbels adında bir Rhinelandlıyı kendisine sekreter olarak tayin etmiş ve onu aynı zamanda NS Briefe'nin başyazarı yapmıştı.